Bu birinci bölümün ilk 9 ayetini hızlı bir şekilde okuyalım ve ondan sonra oradaki ruhsal gerçekleri birlikte anlamaya çalışalım. Ayağa kalkalım. Yeşu 1 ilk 9 ayet. Nuray okusun. Bugün özellikle son toplantı olduğu için yine çıkıp geldi. Destek oldu bize, sağ olsun. İlk 9 ayet.
Rab kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi. Kulu Musa öldü. Şimdi halk, bütün halkla birlikte Şiriya ırmanını geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Sınırlarınız çölden Lübnan'a, Büyük Fırat ırmağından bütün Hitit ülkesi dahil batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkın atalarına vereceğime ant içtiği ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulun Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma.
Amin.
Sağa sola sapma. Yasak kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacaksın ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, bulma. Çünkü Tanrım Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.
Amin. Amin. Teşekkür ederim. Oturabilirsiniz. En fazla teşvik ifadeler burada var değil mi? Korkma, yılma, korkma, yılma. Ama onun öncesi bir şey var. Onun öncesi çok önemli bir ifade var. İkinci ayet. Yani neyle başlıyor? Bir patlama var, bir güm diye bir ses var. Nasıl? Diyor ki, kulum Musa öldü, güm. Bütün herkes Musa'ya yaslanıyordu. Musa varsa her şey yolundaydı. Musa yoksa herkes yakınmaya, ağlamaya günümüzde olduğu gibi başladı. Tanrı ne yaptı? Tanrı çok güzel bir şey yaptı. Aslında üzücüdür ama güzel bir şey yaptı. Tanrı biliyordu. Çünkü halk düşünüyordu ki Musa olmazsa bizim halimiz harap. Sanki işi götüren Musa'ydı. Tanrı ne yapıyor? Musa'yı alıyor yanına. Onlar anladı da, çünkü Musa daha sağ iken, daha ölmeden önce vaat edilen ülkeye girememişlerdi, daha girmemişlerdi. İmansızlıklarından dolayı 40 yıl çölde dolaşmaları gerekiyordu halkın. Musa öldü. Umutları bitti. Umutları suya düştü. Ama değerli kardeşler, çok harika bir söz hatırlıyorum. John Wesley adında bir İngiltere'de uyanışı sağlayan din adamlarından biri. Öldüğünde onun mezarında şu yazıyor. Tanrı işçisini toprağa koyuyor. Yani toprağa gönderiyor. Yani ölmesine izin veriyor çocuğunu ya da işçisini. Ama diyor ki işi devam ediyor. Ölebilirim. Sizin aranızdan ayrılabilirim. Ama sanmayın ki bu iş burada bitecek. Hayır. Rab başlattığı işi sizleri kullanaraktan devam ettirecek. Değerli kardeşler, onun için burada Yeşu için pek kolay değildi. Kulum Musa öldü. Güm. Büyük bir patlama. Şimdi kalk. Hemen arkasından geliyor. Bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Hiç beklemediğimiz bir anda hiç beklemediğimiz bir sorumluluğu üstlenmek zorunda kalabiliriz. Ve üstlendiğimizde de bu bizde bir şok etkisi yaratabilir. Yeşuda da bir şok etkisi yarattı mutlaka. Musa öldü, artık kalk, bu sorumluluğu sen al, bu işi sen bitireceksin. Çok zor bir şeydi. Yeşu için o kadar basit değildi. Şimdi Helmut'u düşünüyorum. Helmut burada mücadele etti, konuştu, yaptı, etti, emek verdi. Burada bir şekilde görevini noktaladı. Ama onun bir yaşamı var. İleriye baktığında yeni yeni planları var, yeni yeni düşünceleri var, tasarıları var. Değil mi? Şimdi belki Rab ona değişik sorumluluklar gösterdi. Eminim ki belki Helmut da heyecan duyuyor. Belki soruyorken ya ben bunu nasıl yapacağım? Belki Rab'be soruyor. Ya ben bunu nasıl yürüteceğim? Ben bunu nasıl üstleneceğim diye belki kendisine o türden sorular soruyor olabilir. Onun için sevgili kardeşler, Yeşu'ya yönelik olan bu buyruk, bu emir her birimiz için geçerli. Her an Rab bizi bambaşka bir yöne yönlendirebilir. Ve yönlendirdiği bir yönde bizi etkin bir şekilde, olağanüstü bir şekilde kullanabilir sevgili kardeşler. Artık halk göçebelikten kurtulacaklardı. Kendilerine ait bir ülkeleri olacaklardı. Olacaktı. Artık kendi ekmiş oldukları gıdayı yiyeceklerdi. Bunu niye söylüyorum? Çünkü imansızlıklarından dolayı 40 yıl çöldeyken Tanrı onları neyle besledi? Çok olağanüstü bir gıdayla besledi. Manna dediğimiz, man dediğimiz bir gıda vardı. Ve her gün Tanrı onları olağanüstü bir şekilde, ki biz bunu Sayılar kitabında, Sayılar kitabının 11. bölümünde 9. ayetinde şöyle okuyoruz. Diyor ki, gece ordugaha çiğ düşerken man da birlikte düşerdi diyor. Yani her sabah kalktıklarında çiği biliyorsunuz değil mi? Hani sabah kalktığımızda otların üstü böyle ıslak ıslak olur. Yağmur yağmaz. Ama bir nem oluşur çayır üzerinde. Tanrı o çiği yere düşürürken her gün o manı da, o özel bir gıdayı da onları o çölde, çölde ne ekeceksin de büyüyecek de yiyecekler, içecekler. 40 yıl boyunca beni titretiyor. Tanrı 40 yıl boyunca o halkı çölde man ile besledi. Kayadan su çıkartaraktan onların su ihtiyacını karşıladı. Kim yaptı bunu? Rabbimiz. Hamdolsun. 11. bölümde. Sayılar 11.9'da bunu açık bir şekilde gösteriyor. Ölmüştü Musa. Bunu kabul ediyoruz. Ama Tanrı'nın amacı çok daha heyecan vericiydi. Çok daha hareketliydi sevgili kardeşler. Onun için geriye bakıp geçmişte çektikleri sıkıntıları düşünerek acı çekmelerine ya da zaman zaman yaşadıkları o güzel günleri düşünmeye ya da onları düşünerek ya keşke şöyle olsaydı, ne kadar iyi olurdu. Bunun bir yararı var mı sevgili kardeşler? Geçmişe bakıyoruz, geçmişi düşünüyoruz. Geçmişte diyoruz ki ya bu keşke böyle olsaydı, bu da şöyle olsaydı. Yani bizim tavuk rüyasında darı görüyor, mısır görüyor ama o mısır onu doyurmuyor değil mi? Geçmişteki yaşananlar, biz kendimize oradan bir pay çıkartabiliriz kendimize. Ama geçmişteki yaşananlar bize hiçbir yararı yok. Geçmiş, geçmişe gömülmesi gerekiyor. Burada bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum sevgili kardeşler. Senin de belki geçmişinde çok atmış olduğun yanlış adımlar olabilir. Ya da istemediğin bir takım engeller karşına çıkmış olabilir. Ya da birileri tarafından çok büyük hayal kırıklığını uğramış olabilirsin. Hayal kırıklığı yaşamış olabilirsin sevgili kardeşim. Ama bence bugün bu Yeşu'ya verilen hareket emri Recep için de geçerli, Vakkas için de, Nuray için de, Ayşe için de, Özlem için de, her birimiz için de geçerli. Kalk ve yürü. Bu ne demek ki? Geriye bakma artık. Geriye bakma artık. Geri geride kaldı. Kalk ve yeni sorumluluğa doğru emin adımlarla Rab'be bakaraktan, Rab'de kalaraktan yürümeye devam et. Ben çocukken hatırlıyorum, bizim bahçemizde mis gibi kokan İtalyan eriği de diyorlardı ona. Belki bilirsiniz. Kocaman erik olur böyle elma gibi. Koyu siyah. Bir lezzet vardı, bir koku vardı. İfade edemem. Ben hala kokusu benim aklımdadır. O kadar güzel. Bir gün herhalde yaşlı olmasından dolayı fırtınaya, rüzgara dayanamadı ve ağaç yere yıkıldı. Koskocaman erik ağacı yere yıkıldı. Bizim küçük bir bahçemiz vardı. Yani bu oda kadar bahçemiz vardı. Bahçede bir tane çınar ağacı vardı. Büyük olduğu için kestiler. Ama erik ağacı incir ağacıyla beraber duruyordu. Ben o incir ağacının altında çok güzel anılar yaşadım. Onun altında sabah kalktık, çilim serip kahvaltı yaptık annemle babamla. Çok güzel anıldı. Mis gibi kokan o çiçekleri bile çok güzel kokuyordu. Ama bu durum beni aşırı oranda üzmüştü. Ve yandaki komşu babama sordu. Ali dedi, ne yapacaksın şimdi bu ağaçla beraber? Gitti ağaç. Çünkü biz komşulara da veriyorduk. Adettir bizde biliyorsun. Komşulara da erik getiriyorduk. Babam o kadar güzel, ben hatırladım yani bu konuyu hazırlarken onun o sözlerini hatırladım. Dedi ki komşuya, ne yapacağım dedi. Üzerindeki meyveleri toparlayacağım. Geriye kalanı ateşte yakacağım. Çünkü bizim küçük bir ocak vardı. Odun ocağı. Ağacın diye dedi, geri kalan kısmını, meyvelerini toparlayacağım ama geri kısmını da ocakta kesip ocakta yakacağım. Şimdi çok basit bir ifade değil mi? Ama içinde çok anlamlı bir içerik var sevgili kardeşler. Geçmişte yaşananlardan dolayı acı çekmiş olabilirsin ya da çok güzel anılar benim gibi yaşamış olabilirsin. Ama geçmişi özlemenin bize hiçbir yararı yok kardeşim. En büyük yararımız geçmişi geçmişe gömmektir. Babam gerekli olanı aldı, gıdayı, ama arta kalanı yaktı. Artık ben hayatımı orada geçirdiğim anılarla bugüne kadar getiremezdim. Onları orada bırakmam gerekiyordu. Bizler de eğer ilk maddemiz şu, eğer bir kişi yepyeni bir alana, yepyeni bir sorumluluk alanına girmek istiyorsa ya da girecekse kesinlikle ve kesinlikle geçmişi geride bırakması gerekiyor. Geçmiş arkada kalacak, sen geçmişin önünde olman lazım. Geçmiş bu olacak, sen de bunun önünde olacaksın. Geçmiş burada olmayacak. Geçmiş burada olması lazım. Sen yeni hedefe bakaraktan Rab'le birlikte yürüyeceksin. Demek ki birinci noktamız bu sevgili kardeşler. İkinci olarak evet, biz karar veriyoruz, geçmişi geride bırakıyoruz. Ve Tanrı bize ne diyor? Eğer sen bunu yaparsan, okuduk 9. ayette, o zaman diyor ki güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma diyor. Yılma, çünkü Tanrı Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Diyor ki eğer ki sen madem ki geride bıraktın, adım attın, o zaman gideceğin her yerde ulaşacağın o hedefe kadar ben senin yanında olacağım. Teselli etmiyor mu seni? Ben Helmut'a bunu söylüyorum. Helmut hiç korkma. Yepyeni bir alan, zor bir alan olabilir. Sıkıntı çekebilirsin, zorluk çekebilirsin. Ama eğer sen geçmişte güzel anılar yaşamış olabilirsin, al onları. Onlar sana bir güç versin ama orayı düşünme artık. Senin için yepyeni bir sorumluluk alanı bekliyor. Adımını at, Rab da senin yanında kalmaya, seninle birlikte yürümeye devam edecek. Şimdi ben şunu sordum burada. Biz nasıl güçlü olabiliyoruz? Bütün sıkıntılara ve zorluklara rağmen. Bir kişi nasıl güçlü olabilir sevgili kardeşler? Eğer bu 9. ayetin son kısmına gerçek anlamda inanırsak. Eğer bu ayetin 9. ayetin son kısmına inanırsak ne diyordu orada? Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacaktır. Sen inanıyor musun? Rabbimiz senin yürüdüğün her yerde seninle birlikte olacaktır. İnanıyor musun buna? Size bir soru. İnanıyor muyuz? Biz nereye gidersek gidelim Rab bizim yanımızdadır. Evet mi hayır mı lütfen?
Evet.
Evet. Bu yanıt eğer yüreğinizden, içinizden geliyorsa ben size katılıyorum. Evet. Öyleyse Rab diyor ki korkmana gerek yok. Eğer Rab bizim yanımızdaysa niye korkalım ya? Niye çekinelim? Niye kaygı çekelim? İnsanız, kaygılanıyoruz, ayrı bir olay. Ama hatırlayacağız. Yeşu geride bırakması gerekiyordu. Rab'be güvendi, adımını attı ve Rab gideceği ülkeye kadar onun yanında beraberdi. Onu terk etmedi sevgili kardeşim. Zihinlerimizi Rabbimizin değişmeyen sözüyle, onun diri vaatleriyle eğer doldurursak ve o sözleri eğer yaşamımızın bir parçası yaparsak, hayatımıza sokarsak oradaki sözleri, oradaki vaatleri sadece kitapta kalmayıp işte o zaman başarıdan emin olabiliriz sevgili kardeşler. Hatırlıyor musunuz Matta 7. bölümde akıllı ve akılsız adamdan söz ediliyor. Akıllı adam sözü kayanın üzerine oturtturdu diyor. Akılsız adam ne yapmıştı? Evini kumun üzerine koymuştu. Ve diyor ki kutsal kitap, dalgalar geldi, kumu çekti, ev yıkıldı. Ama kayaya üzerine oturtan akıllı adam diyor, evi yıkılmadı. Ama nedir akıllı adamı akıllı kılan? Nedir? İman. İkisi de imanlıydı. İkisi de imanlıydı. Akıllı adam da imanlıydı, akılsız adam da imanlıydı.
Kayanın üstüne kılan korkmadı.
Korkmadı. Tamam. Başka?
Tanrı sözünü uygulayan kişiydi.
Bak 7. bölümde çok güzel söylüyor. Diyor ki 7. bölümde, Matta 7. bölüm 24. ayet. Sözlerimi duyup uygulayan herkes. Bak dikkat edin. Çok enteresan bir ifade. Bunun altını lütfen çizin. Değerli kardeşler, size yalvarıyorum, bunun altını çizin. Sözlerimi duyup,
Matta 7
24. ayet. Sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer diyor. Demek ki sözümü duyan adam evini kaya üzerine koyar demiyor. Duymak yeterli değil. Kutsal kitabı okumak da yeterli değil. Ne yapmak gerekiyor? Okuduğunu hayatına sokman gerekiyor. İşte başarı sözü işitmekte değil. Başarı işitmekten gelmiyor. Başarı Rabbin sözünü devreye soktuğumuzda, uygulamaya soktuğumuzda başarı birlikte gidiyor sevgili kardeşler. Ne okuduk 8. ayette? Bir daha okuyun bakayım. Bir kardeş okusun. 8. ayette ne okuduk? 8. ayette ne okuduk? Yeşu 1:8'de ne okuduk? Lütfen. Ne okuduk?
Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme.
Evet, sonra?
Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün.
Burası çok önemli. Bak, burası çok önemli. Yazılanları dilinden düşürme, tamam. Dilimizden düşürmüyoruz. Rab seni seviyor, hamdolsun. Rab harikadır, Rab diridir. Rab kutsaldır. Rabbin gücü her şeyin üstünde egemendir. Rab her şeyi yapar eder. Tamam, bunu diyoruz zaten hamdolsun. Heyecanla, duygularla diyoruz bunu. Ama ondan sonrasını ne okudun Bakkaz abi? Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz düşün. Buradaki işte düşünme sözünün içerisinde geviş getirme sözü var. Yani nasıl ki hayvan yediklerini dışarı çıkartıp geviş getirerekten yemenin zevkine varıyorsa, yani asıl gıdayı böyle çiğneyerekten doyuma ulaşıyorsa, bizler de Rabbin sözünü işittiğimiz zaman burada, okuduğumuz zaman kutsal sözü üzerinde düşüneceğiz. Rab burada bana ne demek istiyor? Rabbin bana buradaki mesajı ne? Benim nasıl davranmam gerekiyor? İşte düşünmek budur. Geviş getirmek budur. Çok iyi bilirsin Hasan abi, değil mi? Hayvanların geviş getiren hayvanları, değil mi? Ben hayran kalıyorum. Kuzu böyle oturmuş, zevkli ya. Çiğniyor böyle. Büyük bir keyifle. Değil mi? Keyif. Bize de keyif versin. Rabbin sözü bize keyif versin. Geviş getirerek o sözün derinliğine inelim sevgili kardeşim. O zaman diyor başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Ne zaman? Rabbin sözünü derin derin düşünüp ve onu yaşamına koyduğunda. Eminim ki Musa'nın yokluğu Yeşu'yu yormaktaydı ama Tanrı sözünün ne kadar önemli olduğunu anımsamak Yeşu'yu çok cesaretlendirdi eminim. Sözü yedikçe, sözü özümledikçe ondan yararlanabiliyoruz. Yaşam için gereken gücü Rabbin sözünden alabiliyoruz. Hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşler. Bu çok çok önemli. Her zaman bilinen bir gerçek var. Çakıl taşları her zaman yüzeyde bulunur değil mi? Denize bile gitsek hemen yukarıda o güzel taşları toparlayabiliriz. Ama pırlanta taşına ulaşmak için ne yapmak lazım? Derine gitmek lazım. Demek ki o değerli hazineye ulaşabilmek için, kutsal sözün derinliğine ulaşabilmen için derinlere inmek zorundasın. Derinlere doğru gitmek zorundasın eğer pırlanta taşına ulaşmak istiyorsan. Bu kadar basit. Pırlanta değer yüzeyde değil. Yani şu demek. Okuyorum. Çalıkuşu romanı okur gibi. Okuyorum. Bunun bana hiç faydası yok. Hiçbir tılsım özelliği yok. Ben bunu yemedikçe. Ben bunu yaşama sokmadıkça. Yoksa bunu atmışım duvarda kutsal olaraktan durmuş ya da kitaplığımın en güzel köşesine en güzel kılıfı almışım. Değil mi? Amerikalılara bakarsan Amerikalıların hepsinin elinde deri çantalar var süslü püslü. Nuray sen çok iyi bilirsin değil mi? IBC'de görürüz onu. O da güzel bir şey. Ama onun hiçbir önemi yok. Eğer bunun içindekini biz yemezsek, derinlere inmezsek o pırlantayı, içindeki pırlantayı bulmamız mümkün değil sevgili kardeşler. Tanrı Yeşu'yu teselli ediyor. Nereye gidersen git, ben seninle birlikte olacağım. Şimdi, ilginç bir nokta. Şimdi, bu vaat edilen Kenan diyarı hakkında Sayılar kitabına baktığımız zaman imanını harekete geçiren iki kişi vardı. Daha henüz Yeşu'ya gelmeden önce Tanrı onlara vaat etti ama Musa adamlar gönderdi. 14 kişi değişik oymaklardan 14 kişi gönderdi. Ve bu 14 kişinin içinde kim vardı? Yeşu da vardı. Bir de Kaleb diye biri vardı. O da ikisi de Yahudilikten geliyordu. İkisi de. Musa onları da görevlendirdi. Ve çok ilginç olan şey gittiler ülkeyi kolaçan ettiler. Önce baktılar düşman nasıl? Oradaki zorluklar nedir? Nelerdir? Gittiler, baktılar, araştırdılar ve geri döndüklerinde 14 kişi geriye döndü. Yeşu ve Kaleb'in dışında diğer 12 kişi dediler ki Yandık. Oradaki kişiler, oradaki düşman o kadar güçlü ki, o kadar kuvvetli ki, bizler o düşmanın yanında ifade kullanıyor çok güzel 13. bölümde çekirge gibiyiz diyor. Yani kendilerini o kadar küçük ve anlamsız gördüler. Düşmanların önünde kendilerini küçük çekirgeler gibi gördüler. Takatsız, güçsüz. Ama Yeşu, Tanrı'ya güvenen, Rab ile birlikte yürüyen Yeşu ve Kaleb onları susturdu. Kutsal kitapta aynen öyle okuyoruz. Diyor ki onları susturdular. 14. bölüm 7. ayette. Onları susturdular diyor. Araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Rab süt ve bal akan o ülkeye bizi götürecektir. Bizi oraya, orayı bize verecektir. Ancak Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları, dikkat edin, ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Senin önündeki sorun çok büyük olabilir. Hani biliyor musunuz? Bir kurbağa bakışı vardır. Kurbağa hep aşağıdan yukarıya bakar değil mi? Otu bile dev görür, kocaman. Ama bir de kuş bakışı vardır. Uçaktan böyle aşağıya baktığımız zaman kuş bakışı, o kocaman binalar bile, kuleler bile minnacık görünür değil mi? Evler kibrit kutusu gibi görünüyor. Demek ki biz, Rab'le yürüyen bizler, Tanrı bize kurbağa bakışı vermiyor. Bize kuş bakışı veriyor. Kurbağa bakışıyla bizim önümüzde sorun, bu kadar sorun bile olur, bu kadar sorun. Kendimizi çekirgeler gibi görebiliriz sevgili kardeşler. Güçsüz, ve yetersiz. Ama şunu emin ol ki Rab diyor, eğer benimle birlikte hareket edersen o sorunu ekmek yer gibi yiyip bitireceksin. Katır kutur o sorunu halledeceksin. O engeli aşacaksın. Kim ile? Kendi gücünle değil. Rabbin gücüyle. Yeşu ve Kaleb bunu yerine getirdiler. Demek ki değerli kardeşler, burada şunu söylemekte yarar var. Geçmişi geride bırakabilmek için, ileriye bakıp geleceği de güzel bir şekilde göğüslemek için gerekli olan nedir? İmandır. Hamdolsun. Hayata sokulan, eyleme sokulan imandır. Eğer biz geleceği sevinçle göğüs germek istiyorsak ve geçmişi çok rahat bir şekilde unutmak istiyorsak, kesinlikle ve kesinlikle iman şart. Evet. Şimdi ikinci bölüme baktığımızda, Yeşu'nun ikinci bölümüne, halkın ne kadar ürkek ve şüpheci olduklarını, korkak bir şekilde davrandıklarını okuyoruz. Ve dediğim gibi imansızlıklarından dolayı, korkmuş olduklarından dolayı çölde 40 yıl boşu boşuna dolaşmak zorunda kaldılar. O kadar enteresan ki Tanrı kendilerini Kızıl Deniz'i yardığı karşı tarafa geçirmiş olmasına rağmen Rabbin önce yaptığı o güzellikleri, o yüceliği unuttular. Bazen bizler de unutuyoruz değil mi? Gerçeği söylemek lazım. Sıkıntılar içerisinde, zorluklar içerisinde iki ayak bir pabuca giriyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Doğru mu? Yeşu da, diğerleri de, halk da mutlaka bunu bu şekilde gördüler. Eğer değerli kardeşim, değerli Helmut, gideceğin yerde seni sorumluluklar altına, yeni sorumluluklar altına girerken birçok zorluklarla, sorunlarla karşı karşıya kalabilirsin. Ya da şimdiden ileriye baktığında çok büyük engeller görmüş olabilirsin ya da görüyor olabilirsin. Durum ve şartlar ne olursa olsun, hangi engel olursa olsun, hangi sorun olursa olsun, Rab Tanrı'nın Yeşu'ya verdiği vaadi sen de anımsa, Nuray sen de anımsa, Ayşe sen de, Hacı sen de, İlkay sen de, sen de Galinde, sen de Enver, Özlem, hepinizin ismini sayıyorum buradan. Yeşu'ya verilen bu buyruğu hepiniz anımsayın. Ne dedi ona?
Korkma, yılma çünkü
güçlü ve yürekli ol, değil mi?
Her yerde seninle
birlikte olacağım. Demek ki bundan sonraki yaşamında, bundan sonraki sorumluluk alanında ben seninle birlikte olacağım. Ve son noktamız, üçüncü ve son noktamız. Birinci noktamız, geriyi unutuyoruz, ileriye doğru adım atıyoruz. Ve biliyoruz ki bunu yaptığımızda Rab Tanrı bizimle birlikte. Ve üçüncüsü sevgili kardeşler, eğer sen bunu başardığında, geriye değil ileriye bakarak ilerlediğinde Tanrı'nın bereketleri de seni izleyecektir. Bu da üçüncü güvence. Arkadan seni Tanrı'nın bereketleri izleyecek. Bir. Eğer bunları gerçekleştirirsen sevgili kardeşler. Onun için burada önemli olan bir şeyi söylemek istiyorum. Musa öldüğünde Musa'nın yaşadığı durumla Yeşu'nun yaşadığı durum çok farklıydı. Musa olduğu dönemde Tanrı onları o 40 yıllık çöl hayatından geçirirken mucizeler gördüler. Ondan sonra o mucizeler onların ilerlemesine katkı sağladı. Yani mucize önce geldi. Musa'nın döneminde mucize önce geldi. Önce mucize gerçekleşti. Ondan sonra onlar mucizeden güç aldılar, adım attılar. Bir mucize daha gerçekleşti, bir adım daha attılar. Bir mucize daha gerçekleşti, bir adım daha attılar. Ama Yeşu'nun durumuna baktığımız zaman tamamen farklıydı. Şimdi Musa'nın dönemine baktığımızda şöyle okuyoruz 21. ayette. Çıkış 13. bölümün 21. ayetinde. Çıkış 13 ayet 21. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab diyor gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin de bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Bakın ne kadar enteresan değil mi Özlem? Gece bir ışık sütunuyla yollarını aydınlatıyordu. Gündüz ne yapıyordu? Bir bulutla Tanrı onlara öncülük ediyordu. Demek ki her gün Tanrı'yla birlikte yürüyorlardı. Mucizevi bir şekilde. Hiçbir şekilde 40 yıl boyunca hiçbir şey eksik olmadı yaşamlarında. Bunların nedeni neydi? Tanrı tek güvenilir kişi olduğunu görmek. Onlar bunu gördüler. Yaşadıkları bütün mucizeler karşısında şunu gördüler ki tek güveneceğimiz kişi Rab Tanrı'nın kendisidir. Hamdolsun. Ama dediğim gibi Yeşu'nun önderliği altındayken durum çok farklıydı. Neden? Çünkü Yeşu'nun döneminde kendilerine eşlik eden bir tane bulut yoktu. Ya da onlara eşlik eden bir ateş de yoktu. Ne bulut vardı ne de ateş vardı. Ne de sevgili kardeşler Tanrı onları kayadaki suyla susuzluğunu giderdi. Ne de onları her gün beslediği orman ile besledi. Ne yemek geliyordu onlar için, ne içecek geliyordu onlar için sevgili kardeşler, ne de onlara Tanrı bulutla ya da ateşle öncülük ediyordu. Dediğim gibi yaşanan bütün bu mucizeler onların sapmasına engel oldu. Şimdi ise durum farklı. Önde ne gelmeliydi? İtaat. Önce itaat etmek gerekiyordu. Ondan sonra Tanrı onları bereketliyordu. Önce itaat gerekiyordu. Yeşu itaat etti ve savaşı başardı. Vadiler ülkeye girdi. Şimdi nasıl geldi? Birdenbire değil. Ben sadece özetliyorum. Birdenbire değil. Adım adım. Belki okuyanlar bilir, anımsayacaktır. Yeşu 6. bölüme baktığınız zaman 6. bölümde bunun nasıl gerçekleştiğini, adım adım nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Lütfen Yeşu kitabını bir kez okuyun. Eğer o haritayı keşfetmek istiyorsanız. Şimdi Tanrı onlara ne dedi biliyor musunuz? Önce itaat gerekiyordu dedim ya. Musa'nın döneminde önce mucize geliyordu ondan sonra itaat ediyorlardı. Ama Yeşu'nun döneminde önce itaat etmesi gerekiyordu. Yeşu'nun ondan sonra Tanrı bereketini gösteriyordu. Diyor ki Tanrı Yeşu'ya kentin çevresini günde bir kez olmak üzere 6 gün dolaşmaları ve 7. güne gelindiğinde çevresini 7 kez dolanıp boru çalmaları gerekiyordu. Şimdi şehre yaklaştılar. Her gün gidip şehrin etrafını bir kez olmak üzere 6 gün dolaşmaları gerekiyordu. Yani bir kez bunu şehir düşünün. Şehrin etrafında bir kez dolaşacaklardı. Silah kullanmıyorlar. Dikkat edin. Burası çok önemli. Silah yok. İkinci gün tekrar. Üçüncü gün tekrar. Dördüncü gün. Bunlar nedir? İtaat adımları. Birdenbire zafere ulaşmadılar. Adım adım. Adım adım. İtaat ederek hedefe ulaştılar. Altıncı gün tekrar. Yedinci güne geldiğinde tekrar ama buna 7 kez dolanaraktan 7. gün 7 kez dolanıyorsun ve ne yapacaktın? Diyor ki boruyla, borazanla çalacaksın. Görebiliyor musunuz? Hiçbir silah kullanılmadı. Sadece gürültü. Tanrı'ya itaat ederek gerçekleşen gürültü aracılığıyla 6. bölümün 20. ayetinde okuyoruz. Yeşu 6:20'de diyor ki söylenene aynen yerine uydular ve Tanrı onlara kenti teslim etti. Hiç silah kullanmadı. Onlar sadece söyleneni aynen yaptılar. İtaat ettiler ve itaatın sonucunda ne geldi? Bereket geldi. İtaat ederek, küçük küçük itaat adımlarıyla hedefe ulaşıyoruz sevgili kardeşler. İtaat ederek hedefe ulaşıyoruz. Hedefe ulaşmanın tek yolu bu sevgili kardeşler. İmanı devreye sokarak hareket etmek. Evet, son sözlere yavaş yavaş geliyorum. Kapatacağım. Şimdi bunu düşünürken aklıma geldi. Tekrar burada söylemek istiyorum. Kimseyi hedef almıyorum. Kendimi de dahil ediyorum içine. Bakıyorsun ki, görüyorsun ki toplulukta yapılması gereken bir iş var. Değerli kardeşim bekleme. O işi bir başkası yapsın. Kalk sen el at o işe. Ya Recep nasılsa yapıyor, Vakkas nasılsa yapıyor, Bülent nasılsa yapıyor değil. Eğer ihtiyaç görüyorsan kalk o işe el at. Bunu yaptığın zaman, bunu yaptığında, yani itaat adımını attığında bereketi işte o zaman göreceksin. Sen o itaat adımını at, ben sana garanti veriyorum, hayatında olağanüstü bir şekilde bereket göreceksin Hasan abi. Bizim Tanrımız böyle bir Tanrı. Eğer birinin duaya mı gereksinim var? Bekleme bir başkaları dua etsin. Sen dua et. Sen dua etmeye başla. Eğer çöp kutusu mu dolu? Bekleme gelsin birisi onu boşaltsın. Git o çöp kutusunu sen boşalt. Eğer birinin maddi eksikliği varsa bekleme birisi o maddi eksikliği karşılasın. Sen de verebildiğin oranda git onun maddi ihtiyacına destek ol. Sen adım at. Eğer çocuklar bazen yaramazlık yapıyor aşağıda değil mi? Bıcığı bağırıyor, çağırıyor. Değil mi? Gürültü yapıyor. Bekleme Recep kalksın ona sus desin. Ya da Özlem kalksın ona sus desin. Sen ihtiyaç görüyorsan hemen kalk, çek çocuklarımızı, sakin olun bakalım de. Onu sen uyar sevgili kardeşim. Eğer bir şey bozulduysa toplulukta bırakma bir başkası onu onarsın. Sen onarmaya çalış. Ben işte o zaman diyorum ki sevgili kardeşler, eğer bunu yapacaksan, eğer bunu yaparsan, eğer bu iman adımını atarsan %100 garanti veriyorum bereket göreceksin. Hayatında bereket göreceksin. Senin üzerine düşen kalkıp gereğini yapmaktır. Son olarak şöyle diyeceğim. Adım attığımızda karşımıza çok büyük sorunlar çıkabilir. Ve kendimizi o büyük sorunlar karşısında küçücük çekirgeler olarak görebiliriz. Sorun kocaman ama ben çekirgeyim onun karşısında. Yani güçsüz ve takatsiz. Ama buna rağmen güçlü olmamızı sağlayan nedir? Neydi Tanrı? Buna rağmen kendimizi biz güçsüz hissediyoruz. Kendimizi bir çekirge gibi hissediyoruz. Buna rağmen güçlü olmamızı sağlayan nedir? İman. Yani Tanrı'nın yanımızda oluyor olması. Biz işte onun için güçlüyüz değerli kardeşler. Güçlü olmamızı sağlayan Rabbin bizim yanımızda olmuş olması. Onun için kaygıya, şüpheye hiç gerek yok. Bu noktada bizlere düşen geriye değil ileriye bakmaktır. Yeşu bunu yaptı ve başardı. Evet sevgili Helmut, son sözler hem sana hem bizler için. Sen de geçmişte değil, eğer ileriye bakarak onda kalmaya devam edersen, o da senin gideceğin ya da alacağın her o zor yük altında, o sorumluluk alanında seni dolu dolu bereketleyecek ve seninle birlikte kalacak ve gerekeni yapacaktır. Korkma, yürekli ol. Korkma, yürekli ol. İleriye bakacağız, geriye değil. İtaat adımlarıyla ileriye yürüyeceğiz. Tanrı da bizimle birlikte olacak. Ve arkasından da ne takip edecek bizi? Mucizeler önde olmayacak. Bereket. Adım atıyorum, Rab bir bereket sağlıyor hayatıma. Bir adım daha atıyorum, Rab arkadan bir bereket daha sağlıyor. Bir adım daha, bir bereket daha. Sen atıyorsun bir adım, Rab atıyor 10 adım seninle beraber. Bu kadar zengin sevgili kardeşler. Son bir ayet. 5. ayet bu bölümün anahtar ayeti bana göre. Ve 5. ayeti ben Helmut'a hediye ediyorum. Sizler de bu ayeti alın lütfen. Ayağa kalkalım. 5. ayet. 1. bölümün Yeşu 1 ki Musa ile birlikte oldumsa, Recep, Enver, Helmut ya da Hasan, nasıl ki Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Hamdolsun. Dikkat edin. seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım.
Yaşam yolunda yalnız değilim, benim ilerim yüce Mesih'im. Her anın derdi iyi çobanım, gündüz ve gece.
Çöksek aralık.